Ayrım 18.
11. Borderline kişilik. Kişisel ilişkilerde kendilik algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüsellikle seyreden kişilik bozukluğu. Terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çabalar gösterme, insanları aşırı yüceltme ile değersizleştirme arasında gidip gelen gergin ve tutarsız kişiler arası ilişkilerin varlığı, yineleyen intihar girişimleri ya da tehditleri, sürgen boşluk hissi, öfke kontrolünde zorluk temel özellikleridir. Cinsel yaşamları oldukça fırtınalıdır. Sırf sık partner değiştirebilirler, cinsel eşlerine büyük bir tutkuyla bağlanır ve terk edilme korkusu içinde davranışlar ancak tutkuları küçük bir olayla nefrete dönüşebilir. Çeşitli düzeylerde cinsel perversiyonlar gösterirler. Borderline'lerin kaotik seksüel fantazileri ve davranışları ile perversiyonlar arasında bazı benzerlikler bulunmaktadır. Perversiyonların bilinçsiz çatışmalarında bulunan yapılar, borderline'lerin belirli dinamik yapıları ile ortaklık gösterir. Borderline kişilik örgütlenmesinde cinsel yaşam ve perversiyon. Kernberg, şizoid, şizotipal, paranoid, antisosyal, borderline, histrionik ve hatta narsisistik kişilik bozukluklarını borderline kişilik örgütlenmesi kapsamında değerlendirmektedir. Borderline düzeyde işlevsellik ve kişilik örgütlenmesi gösteren bu kişilik bozuklukları farklı fenomenolojilerine karşın ortak bir başlık altında değerlendirilebilir. Borderline kişilik örgütlenmesi gösteren kimselerde cinsel yaşam birçok zorluğu, çarpıtmayı ve çeşitli perversiyonları görmek mümkündür. Lapanke ve Pontalis'e göre perversiyon, genital penetrasyon yoluyla orgazma ulaşmak için karşı cinsten biriyle koitus olarak tanımlanan normal seksüel eylemden deviasyondur. Orgazma ulaşmak için başka seksüel objelere, homoseksüalite, pedofili, bestialite vesaire veya bedenin başka bölgelerine başvurulduğunda anal koitus, perversiyondan bahsederiz. Böylelikle orgazm belirli dışsal bozukluklara bağımlı olur. Hatta bu durumların kendileri bile seksüel zevki sağlayabilirler. Fetişizm, transvestizm, voyeurizm, eksibisyonizm, sadomasozizm. Böylelikle perversiyon bu tip seksüel zevk elde edilmesini sağlayan tüm fizikoseksüel davranışlar için kullanılabilir. Borderline kişilik organizasyonu gösteren hastalarda ebeveyn figürlerine yoğun pregenital ve özellikle oral agresyonu mevcuttur. Bu agresyon erken ebeveyn imajlarının paranoid çarpıtılmasına neden olur. Çocuğun özellikle oral ve anal sadistik yatırımları annenin potansiyel tehlikeli olarak algılanmasına yol açar. Anneye duyulan nefret, çocuğun fantazisinde anne ve baba tek birim olarak görüldüğünde ebeveynle duyulan nefrete dönüşür. Baba imajının özellikle anneye yöneltilmiş agresyonla kontamine olması, splitting operasyonu sırasında ebeveynlerin ayırt edilmemesi hem kız hem de erkek çocuklarda tehlikeli anne baba imajını yaratır. Sonuçta daha sonra tüm seksüel ilişkileri tehlikeli ve agresyon içeren ilişkiler olarak algılanır. Oral öfke ve korkularından kaçabilmek çabasıyla prematüre genital çabalar gelişir ama genellikle bu çaba pregenital agresyonun yoğunluğu sebebiyle boşa gider. Kernberg'in BL hastalara ilişkin belirttiği bulgular şöyle özetlenebilir. 1. Odipal rakibi korkutucu, aşırı tehlikeli ve destrüktif olarak algılama. Ödipal çatışmada yaygın bir agresyon vardır. Kastrasyon anksiyetesi ve penis haseti aşırı abartılıdır. Seksüel ilişkiye karşı yasaklar vahşi ve primitif bir kalite taşırlar ve şiddetli mazohistik eğilimler söz konusudur. 2. İlkel öfkeye karşı savunmacı işlevi nedeniyle pozitif ödipal ilişkide heteroseksüel aşk objesi, negatif ödipal ilişkide de homoseksüel aşk objesi aşırı idealize edilmiştir. Bu nedenle hem bu tip aşk objeleri için özlem ve bunların gerçek dışı idealizasyonu hem de pozitiften negatif obje ilişkisine dönüş ile idealizasyonun hızlı yıkımı olasılığı mevcuttur. 3. Kısmi tasarımların yoğunluğu ve ilkel fiksasyonlar nedeniyle ebeveynler bir obje ile olan her ilişkide ve transferansta ciddi çarpıtmalar söz konusudur. 4. Ciddi preganital fiksasyonlar, örneğin penise besleme, vermeme veya anneyi cezalandırma, vajinaya da açlık, beslenme veya agresif ağız gibi sembolizasyonlara yol açar. 5. Püroödipal çatışmalar ve ilişkiler prematüre ödipülasyon şeklinde kendini gösterir. Defansif progresyon erkekte oral agresif çatışmaların anneden babaya yer değiştirmesine ve kastrasyon anksiyetesini de ve ödipal rekabeti kızda ise penise imrenmeyi artırır. Kızların annelerine olan preganital agresyonları erkeklerle olan ilişkilerinde mazohistik eğilimlerle yansır. Ebeveynler arası seksüel ilişkilerin agresif yorumu etrafında biçimlenen primitif çatışmalar daha sonra sunulan tüm sevgilerin nefrete dönüşmesine neden olabilir. Çoğunlukla impuls ve çatışmaların bir ebeveynden diğerine defansif yöneltilmesi biseksüel ebeveynsel imajların şaşırtıcı fantastik kombinasyonlarının gelişmesine neden olur. Anneye ait yoğun proidipal korkuların etkisi altında erkeklerde negatif ödipus kompleksi pekişmesi, anneden babaya yönelen agresyona bağlı proidipal çatışmalarla kombine olduğunda çoğunlukla proidipal olarak belirlenen erkeklerdeki bir tip homoseksüaliteye yol açabilir. Buradaki bilinç dışı istek, tehlikeli engelleyici anne tarafından yatsınan oral memnuniyetin babadan elde edilmesi için babaya seksüel olarak bağlanmaktır. Bu tip erkek homoseksüalitesinde hem anne hem baba ve heteroseksüalite tehlikeli kabul edilir ve homoseksüalite oral ihtiyaçların elde edilmesinde uygun yol olarak kullanılır. Cinsel sorunlarda ve cinsel terapilerde cinsiyetin rolü. Nesrin Yetkin. Hastalık ya da bozukluk olarak isimlendirilen belirtiler toplumsal değer yargıları ile bağlantılıdır. Sağlık ve hastalık hakkındaki inançlardan etkilenir. Tıp bilimi hastalığı normal biyolojik işlevsellikten sapma olarak tanımlar. Sosyolojik olarak hastanın ırk, etnisite, sosyal sınıf, cinsiyet ve cinsel yönelimi de etkilidir. Tıbbi normlar beyaz orta sınıf heteroseksüel erkeği temel alır. Bu bağlamda neyin sağlıklı cinsellik olduğunu, hangi belirtilerin cinsel işlev bozukluğu sayılacağını toplumun cinsellik hakkındaki değer yargıları şekillendirecektir. Tanı ölçütlerini saptayan profesyonellerin normal cinsel işlev hakkındaki düşünceleri nelerin işlevsellikten sapma olduğu yargısını da belirleyecektir. Cinsellik anatomik yapıdan ve cinsellik fizyolojisinden öte bir kavramdır. Burada cinsiyetin sosyal belirleyici olarak rolü belki de tüm diğer hastalıklarda olduğundan daha fazladır. Bedensel hastalıkların da hastalar için fizyolojik değişiklikten öte sosyal anlamları vardır. Örneğin kırık bir bacak basit bir fraktür olsa da mesleki kariyeri sona eren profesyonel bir atlet için anlamı farklıdır. Ya da pnömoni ve gonore antibiyotiklerle tedavi edilebilen iyi prognozlu benzer ciddiyette enfeksiyon hastalıkları olsalar da hasta toplumsal açıdan onur kırıcı kabul edilen gonoreyi sosyal olarak saklama davranışı gösterecektir. Cinselliğin kendisi ayıp, günah, yasak ve mitlerle çevrilidir. Bu nedenle cinsel sorunlar her iki cins içinde saklanması gereken utanılacak durumlardır. Soruna ilişkin toplumsal değer yargıları olumsuzlaştıkça sorunun birey için sosyal anlamı da değişecektir. Örneğin transseksüalite, parafili, ensest, travmatik cinsel yaşantılar, tecavüz, cinsel işlev bozukluklarından daha zor açıklanan durumlardır. Hatta eşcinsellik psikiyatrik bir tanı olmaktan 1980'de DSM-3 ile birlikte çıkmış olmasına rağmen eşcinsel yönelimli bireylerin bazıları kendilerini hasta kabul eder. Cinsel yaşamlarından hoşnut olsalar da karşı cinsten biriyle evlenmeleri gerektiğini söyler ve heteroseksüel olmak için tedavi isterler. Eşcinsel yönelimleriyle barışık bir özel yaşam kurabilenlerin çoğu da bu durumu sosyal çevrelerinden gizler. Belirtilerin tanınmasında hastalık, bozukluk ya da sorun olarak kabul edilmesinde bu duruma gösterilen tepki ve başa çıkma yollarında kişinin sosyal özellikleri, cinsiyeti ve cinsel yönelimi etkili olacaktır. Cinsel işlev bozukluklarında işlevsellik, cinsel birleşmenin olmaması düzeyinde etkilenmişse mutlaka önemli bir bozukluk olarak kabul edilecek ve derhal yardım aranacaktır. Bu nedenle biz en çok vaginismus görmekteyiz. Oysa kadınların uyarılma ve orgazm sorunlarının daha yaygın olduğu tahmin edilebilir. Cinsel işlev bozukluğunun sorun kabul edilmesinde genel cinsellik anlayışının kadın ve erkekten beklenen cinsel rollerin önemi büyüktür. Cinsellikte erkekten tüm aktif roller beklenir, her zaman istekli ve cinselliğe hazır olmalı, her zaman ereksiyon sağlamalı, cinsel ilişkiyi başlatmalı ve yönetmeli. Kadının cinsel uyarılmasını ve orgazma ulaşmasını sağlamalı, cinsel birleşme kurmalı ve ejakülasyonla döllenmelidir. Kadından beklenen cinsel roller ise edilgendir. Cinsel istek duymasa da olur. Cinsel isteğini belli etmesi uygun karşılanmaz. İlişkiyi başlatmamalıdır. Sevişmeye katılması gerekmez. Uyarılması ve orgazm olması cinsel birleşme ve döllenme için gerekli değildir. Başka bir deyişle, cinsellikte ve cinsel sorunlarda cinsiyete bağlı farklılıklar, cinsellik fizyolojisi ile olduğu kadar toplumsal kadın ve erkek rolleri ile de bağlantılıdır. Cinsel rollerin uzantısı olarak erkeklerde ereksiyon özgüven için zorunludur. Cinsel birleşme başarılacak bir sınavdır. Mastürbasyon veya cinsel ilişki ile ejakülasyon yorucu bir eylem sayılır. Dolayısıyla performans anksiyetesi neredeyse kaçınılmazdır. Kadınlar için ise cinsellik kolaylıkla yok sayılır. Ahlaki değerlerle kısıtlanır veya duygusal yakınlıklar içinde sınırlanır. Bazen de görev, hatta angarya olarak katlanılması gereken bir eyleme dönüşür. Kadınlık eksikliği, cinsel ilişkinin reddedilmesi, vaginismus ya da sterilite gibi durumlarda söz konusu olabilir. Çünkü kadının temel rolleri içinde üretkenlik ve edilgen kabul ediş vardır. Burada cinsel ilişki reddi, kadının cinsel isteksizliği anlamında değil, eş tecavüzü tartışmalarında görüldüğü gibi reddetme davranışı anlamında kullanılmaktadır. Cinsellikte performans beklenmeyen kadının sıklıkla bu alanda kaygısı da oluşmaz. Çoğu kadın uyarılma ve orgazm sorunlarını eşlerinin yakındığı bir durum olarak sunar ve hemen ardından "aslında benim için sorun değil, cinsellik olmasa da olur" diye ekler. Hastaların toplumsal konumları sağlık ve hastalık konusundaki tutumlarını belirler. Sağlık sisteminin yapısı içinde profesyoneller ile kurulan ilişkiler hasta rolünü pekiştirir. Hasta doktor ilişkisinin hiyerarşi içinde öncelikleri doktor belirler. Soruna tanı koyma ve uygun tedavi yöntemini önerme hakkı doktora aittir. Oysa doktor hastalıkları ve tedaviyi bilir ama hasta kendi özel durumunu daha iyi bilir. Hastalık sosyal bir yapılanma olduğu için de belirtilerin ve düzelmenin anlamı doktorlar ve hastalar için farklı olacaktır. Doktorlar için ideal hastalık, muayene ile saptanan belirtiler ve yapılan incelemelerden elde edilen bulgular sonucunda kesin tanıya varılabilen, belirtileri düzeltilebilen, etkin tedavisi olan, hastaya normal işlevselliğin yeniden kazandırılabildiği bir durumdur. Hasta için ise önceki işlevselliğinde ve rollerinde sınırlanmadır. Bu sınırlanmanın süresi ve şiddeti ne olursa olsun, hastalık durumu hastanın yaşamında bir aksaklık, sıkıntı veren, düzelmesi zaman, para ve emek gerektiren bir yüktür. Bu anlamda cinsel işlev bozuklukları terapist için ideal bir durum sayılabilir. İyi bir öykü ile kesin tanıya birkaç görüşmede varılabilir. Etkin tedavi yöntemleri vardır ve çoğunlukla kısa sürede düzelme sağlanır. Karşılaştığımız sorunların daha çok primer, yani cinsel yaşamın başından beri süre gelen sorunlar olduğu da hesaba katıldığında bireye önceden hiç yaşanmamış bir işlevsellik kazandırılır. Hatta birçok çiftte hedeflenmeyen bir başarı olarak gebelik görülür. Böyle bakıldığında cinsel terapilerin omnipotent doktor rolünden alınabilecek en yüksek profesyonel doyumu sağladığı söylenebilir. Fakat kanımca cinsel terapiler kortizon tedavisi gibi iki tarafı keskin bir kılıçtır. Cinsel terapi cinsel sorunlu çiftlere uygulanan bir kognitif davranış tedavisi türüdür. Terapi öncesinde birey ya da çiftle sorunun açıklandığı ve çözüm yollarının tartışıldığı bir görüşme yapılır ve tedavi hedefleri birlikte belirlenir. Buna rağmen cinsel terapi ilkeleri ve yöntemleri toplumun cinsel değer yargılarından kaçınılmaz olarak etkilenmiştir. Sertleşme güçlükleri, vaginismus ve birleşme öncesindeki erken boşalmada cinsel birleşmenin sağlanması her çift ve her terapist için terapinin vazgeçilmez hedefidir. Böylece cinsel ilişki ve cinsel haz için zorunlu olmadığını ileri sürdüğümüz uyarılmayı, ereksiyonu, cinsel birleşmeyi, orgazmı sağlamak için emek harcar, çeşitli teknikler öğretiriz. Bu durum paradoks gibi görünse de aslında biz cinsel terapilerde cinsellik fizyolojisini öğretiriz. Cinsel ilişkinin teknik ayrıntılarında beceri kazandırırız ama eşler arasındaki cinselliğin niteliğini belirleyen yalnızca bunlar değildir. Örneğin vaginismus sorunu yaşayan çiftlerin çoğunda cinsel birleşme olanaksızdır ama evlilik ve cinsel yaşam yıllarca sürebilir. Çünkü eşler arası iletişim, duygusal yakınlık, cinsel haz üretimi ve karşılıklı doyum söz konusudur. Bir anlamda cinselliğin niceliğinde eksiklik vardır ama nitelik iyidir. Bu kavramsallaştırma aynı zamanda cinsel terapilerin sınırlarını da belirlemelidir. Her durumda her çifte cinsel terapi uygulamak etik olmayabilir. Biz profesyoneller iki insan arasındaki çekimi, ötekini cinsel eş olarak seçip istemeyi, iki kişinin birlikte ürettikleri hazzı belirleyemeyiz. Eş reddi belki de cinsel terapilerin en önemli etik sınırlılıklarından birisidir. Örneğin cinsel isteksizliğin yalnızca eşle birlikte olan cinsel etkinliklerde ortaya çıkması, mastürbasyon ve erotik rüyalarla sorun olmaması mutlaka eş reddini düşündürmelidir. Ya da eşini insan olarak sevdiğini ama cinsel eş olarak istemediğini söyleyen birine önerilecek cinsel tedavi yoktur. Alternatifleri tartışılabilir. Biz cinsel terapistler yalnızca birbirlerini seçip isteyen eşlerin cinsel yaşamlarındaki teknik sorunları düzeltebiliriz. Psikiyatrist hasta ilişkisinde cinsellik sorunu. N. Yasemin Oğuz. Tıpta hekim, hasta ilişkisinin temel dayanaklarından biri hastanın hekimine güvenmesidir. Bu güvenin sağlanması açısından en önemli etkenlerden birinin Hipokrat'ın hekimlere yönelik olarak yapılandırdığı hekimlik kuralları olduğu düşünülür. Gerçekten de Hipokrat öncesi dönemde hekimlik, eğitim ve uygulama açısından ölçütleri yerleşmemiş olan bir uygulama alanıydı. Hekimliğin bir meslek olarak ayrışmasında Hipokrat'ın katkısı önemlidir. Onun oluşturduğu kurallar hekimle hasta arasındaki güvenin de temeli olmuştur. Hipokrat'ın kendi adıyla anılan ant metninde hekimle hasta arasındaki ilişkinin cinsel bir özellik kazanmasına hekim tarafından olanak tanınmayacağı belirtilmektedir. Onun bu konudaki sözlerini doğrudan aktarmak gerekirse, hangi eve girersem gireyim, hastanın yararı için gireceğim ve istemli her türlü kötü ve zararlı davranıştan kaçınacağım. İster hür, ister köle olsun, kadınların ve erkeklerin vücutlarını kötüye kullanmaktan sakınacağım. Bu tek taraflı söz verişin ilginç yanı. Hipokrat döneminin kültürel normlarının böyle bir söz vermeyi gerekli kılmasına karşın onun güven temelli bir ilişki için bunu gerekli görmesidir. Benzeri bir kaygıyı psikiyatrinin bir uzmanlık alanı olarak ayrışmasında önemli kişiliklerden biri olan Freud'un psikiyatriste yönelik olarak yapılandırdığı kurallarda da görüyoruz. Burada da Freud'un amacı psikiyatrist ile ruh hastası arasında güven temeline dayalı bir ilişki oluşturmaktır. Freud klasik metinlerinde psikiyatrist uyarıcı bir dil kullanır. Ona göre hasta elinde olmaksızın hekimine karşı güçlü duygular geliştirebilir. Bu duygular hekimin içinde bulunduğu konumun bir fonksiyonudur. Onun kişiliğinin büyüsüne yorulmamalıdır. Felsefe konularına ilgili ve etik konusunda duyarlı bir uygulamacı ve kuramcı olarak Freud da bilmektedir ki hastadan savunma düzeneklerini sorgulamasını ve terk etmesini talep eden, bunu tedavi için isteyen bir uygulama, böylesi bir talebi etik açısından haklı çıkarabilmek için üstün bir ahlaklılık içermek durumundadır. Amerikan Tıp Birliği'nin etik kodunun psikiyatri alanına özel bölümünde psikiyatristin hastası ile cinsel ilişki kurması açıkça etik dışı olarak nitelenmektedir. Buradaki etik dışılık ahlaksızlık anlamındadır. Bu kodla ilgili olarak vurgulanması gereken hiçbir kuralın böyle açıklıkla ünetikal olarak isimlendirilmemiş olmasıdır. Böylesi bir ilişkinin tedavi ilişkisinin bitiminden sonra yaşanmasına ya da tedavi mekanı dışında yaşanmasına da olumlu bakılmamaktadır. Psikiyatrist ile hasta arasındaki ilişkinin cinsel bir boyut kazanması yukarıdaki ilkeler tarafından etik dışı bulunmakta, çeşitli yaptırımlarla karşılaşılmaktadır. Ancak bu yaptırımların dayanakları çoğu kez tartışmalı, böylesi bir edimin suç olarak kanıtlanması güç ve yaptırımların etkinlikleri sınırlıdır. Kısaca yaptırımları ele alacak olursak. 1. Psikiyatrist hasta cinsel ilişkisinin psikiyatristin sanık durumunda bulunduğu bir tecavüz olayı olarak kabul edilmesini savunan bir yaklaşımdan söz etmek gerekir. Bu yaklaşım bu konudaki en köktenci görüştür. Bu suçun kandırarak ve baskıyla tecavüz suçu olduğunu savunanların karşısına çıkan en önemli sorun, böylesi bir davanın hem kanıtlama hem de kazanma açısından güç oluşudur. Çünkü buradaki baskı fiziksel değil, ruhsaldır. 2. Psikiyatrist, hasta arasındaki cinsel ilişkinin psikiyatristin sanık durumunda olduğu bir malpraktis davası olarak kabul edilmesini savunan görüş daha alımlıdır. Ancak burada da psikiyatristin edimini terapötik bir eylem olarak savunması güçlük yaratmaktadır. 3. Bir tıp kurulunun konuyu değerlendirmesi bir başka öneridir. Bu tıp kurulu psikiyatristin hekimlik yetkisini elinden alabilir ya da başka türden bir ceza verebilir. 4. Ya da uzmanlık derneği denetleme görevi üstlenir. Söz konusu psikiyatristin görebileceği hasta türünü sınırlayabilir ya da kariyerine engel olabilir. Bu sayılan yaptırım türlerinin hiçbiri uygulamada belirleyici ve yardımcı olamamaktadır. Her birinin farklı uygulamaları dünyada olmakla birlikte sonunda hastanın zarar gördüğü cinsel ilişki örnekleri engellenememektedir. Halen birlikte jacuzziye girme teklifini kabul etmekte hiçbir sakınca görmedim. Sonuç olarak ben ona yalnızca antidepresan yazıyorum ya da birbirimiz için özel şeyler hissettiğimizi düşündüm biçiminde savunma veren psikiyatristlere sık rastlamak olanaklıdır. Ancak bu sunuşta bu yaptırımların ayrıntılarıyla anlatılmasından çok neden bu ilişkinin etik açısından olumsuz bulunduğu tartışılacaktır. Önemli olan etik kurallardan çok o kuralların altında yatan ilkelerin ayırdına varılmasıdır. Psikiyatrist hasta ilişkisinin cinsel bir ilişkiyi de içermesine yönelik eleştiriler birkaç temel sava dayanmaktadır. Bunlardan biri hastanın tedavi sırasında ve sonrasında psikiyatristini bir model olarak benimsememesidir.